Ayrım 18, sayfa 154. Şüphe. Seçim günü yaklaştıkça olaylar yoğunlaşıyor. Olaylar yoğunlaştıkça bazı karanlık güçlerin amaçları iyiden iyiye anlaşılıyor. Amaçları belli. Bir yılgınlık ortamı yaratarak seçmenlerin oy kullanmalarını engellemek istiyorlar. Sirkeci Garı ve Yeşilköy havaalanında patlayan bombaların ardında kimler var? Kim bu alçakça sabotajlardan yarar umuyor? Sirkeci ve Yeşilköy olaylarını tek başlarına alıp bomba atanların kimliklerini saptamak belki şimdilik olanaksızdır. Fakat en azından şu birkaç ay içinde yaşadığımız olayları ard arda sıralarsanız, bu olaylar zinciri bizleri belli sonuçlara götürebilir. Anımsayacaksınız, önce birkaç uçak kaçırıldı, bunlar çocukça girişimlerdir. Fakat ya bu uçaklar acemi hava korsanları ile birlikte düşmüş olsaydı, ya bu uçaklarda yüzlerce kişi ölmüş olsaydı, bunları çabuk unuttuk. 1 Mayıs olayları üzerindeki şüpheler kalktı mı? Hayır, ne gezer? 1 Mayıs şimdi sağ partilerin seçim malzemesi oldu. Hani nerede Interkontinental Oteli'nden halka ateş açanlar? Hani nerede sular idaresi duvarından ateş edenler? 1 Mayıs olayının üzerinden bir ay bile geçmeden bu sorular da unutuldu. Devletin bütün haber alma örgütleri, bütün güvenlik örgütleri başbakanlara bilgi verirler. Birçok kimsenin bilmediği gerçekleri başbakan bilir. Bakınız Süleyman Demirel geçen hafta Milliyet gazetesi yöneticisi Abdi İpekçi'ye verdiği demeçte neler diyordu? Seçim çok enteresan bir mekanizmadır. Seçimlere 3 gün kala bir takım talihsiz işler olabilir. Hiç öngörmediğimiz talihsiz işler olabilir. Başbakanın dediği çıkıyor. Seçimlere 3 gün var ve bazı talihsiz işler oluyor. Demirel'in hiç öngörmediği talihsiz işler oluyor. Başbakanın deyişine göre seçim çok enteresan bir mekanizmadır. Bu gibi talihsiz işler seçime etkileyebilir. Sirkeci ve Yeşilköy'de patlayan bombalar bu talihsiz işlerden değil midir? Devletin bütün örgütlerinden haber alan, bunları değerlendiren Başbakan Demirel bu sözleri ne amaçla söylemiştir? Bunlar bir başbakan tarafından gelişigüzel söylenecek sözler midir? Bu sözlere bakın. Seçime 3 gün kala bir takım talihsiz işler olabilir. Başbakanın bu açıklamaları ile seçimlere 3-5 gün kala ortaya çıkan bu talihsiz işlere bakınca insan ister istemez şüphelere, kuşkulara düşüyor. Parantez içinde Cumhuriyet 31 Mayıs 1977. Orgeneral İrfan Özaydınlı ve CHP. Orgeneral İrfan Özaydınlı'nın Demirel hükümetince neden Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na atanmadığını artık herkes biliyor. Özaydınlı 12 Mart döneminde Eskişehir'de Sıkı Yönetim Komutanlığı yaptı. Hiç şüphesiz anlatmak istediği, söylemek istediği çok şey vardı. Fakat nedense bu konulara pek girmek istemiyor. 12 Mart ilgili sorumu şöyle yanıtlıyor. Özgürlükçü demokrasiye inanç, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne bağlılık, asker ocağındaki hizmetlerimle görev anlayışımın özünü oluşturmuştur. Bu bakımdan 12 Mart'la ilgili sorunuz üzerinde fazla durmak istemiyorum. Ancak tarihe mal olmuş 12 Mart olayının özgürlükçü demokrasi açısından bir daha olmamasını, daha açık bir deyimle 12 Mart öncesi ortamının yaratılmamasını temenni ederim. Şurası bir gerçektir ki ciddi dürüst siyaset adamlarından yoksun kişi ve kişilerin tutumu ve davranışları, özgürlükçü parlamenter demokratik rejime ters düşen 12 Mart olayının Türk siyasi tarihine geçmesine neden olmuştur. Sözü Eskişehir Sıkı Yönetim Komutanlığı'na getiriyorum. Bu dönemde kendisine yöneltilen eleştirilere değiniyorum. Bu konudaki yorumu da şöyle. Çağdaş bir toplumda yasaların sağladığı haklar, yüklediği sorumluluklar, devletle toplum, toplumla birey arasındaki dengeyi kırar ve bu dengelenmiş düzen içinde güvenli bir devlet otoritesi sağlar. Düzen nasıl ve neden bozulur? Otorite neden ve nasıl sarsılır? Anarşi, siyasal cinayetler neden, nasıl ve ne zaman başlar ve yoğunlaşır? Güven duygusunu yerini nasıl güvensizliğe bırakır? Bu gibi soruların cevaplarını 12 Mart öncesi olaylarını hatırlamakla verebiliriz. Eskişehir'de Sıkı Yönetim Komutanlığım süresince yayımladığım bildiriler ve açıklamaları bir kitap haline getirerek 1973 yılında Milli Kütüphane'ye tarafımdan verilmiştir. Anayasal bir kuruluş olan Eskişehir Sıkı Yönetim Komutanlığı'ndaki hizmetlerimle ilgili vatandaşlarımın yargılarını saygıyla karşılarım. Yasaların suç saydığı eylemlere karşı gösterdiğim duyarlılığı, özellikle anayasamızın 153. maddesinde açıklanan devrim kanunlarının korunmasında göstermiş olmam, bazı çevreler tarafından yadırganmıştır. Şu hususu içtenlikle belirtmek isterim ki, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucusu Büyük Önder Atatürk'ü tahrif ve tezyif edenlere karşı mücadele ruhum ve heyecanım sonsuzdur. İrfan Özaydın da neden CHP'yi seçti? Bir başka partiyi seçmesine pek olanak yoktu belki. Ama yine de bu nedenleri kendi ağzından dinleyelim. Türk ulusunun umudu, Türk demokrasisinin ve Atatürk devrimlerinin güven kaynağı olan CHP'de hizmete devam etme olanağını bulduğuma memnunum. İnancım odur ki son şeklini alan CHP programının uygulanması ile bozuk düzen değişecek, Türk ulusunun özgür, hakça, insanca yaşamı gerçekleşecek, devlet otoritesini karşılıklı sevgi ve saygı esaslarına göre güven içinde sağlayacak, saygın devlet olma gururu ulusça duyulacaktır. Türk ulusunun ciddi, dürüst, devlet adamına olan özlemini görmezlikten gelemeyiz. Özellikle Sayın Ecevit'in haşhaş ekimi, Ege Kıta Sahanlığı ve Kıbrıs Barış Harekatı'ndaki tutum ve davranışı, gerçek Atatürkçü, gerçek milliyetçi ve ciddi, dürüst devlet adamlığının en güzel örneğini Türk ulusuna vermiştir. Kıbrıs Barış Harekatı'nda ordu-millet kaynaşmasının bilinç ve heyecanı, Sayın Ecevit'in başbakanlığındaki CHP'ye karşı beslenen umutları kuvvetlendirmiştir. Orgeneral Özaydın'la özellikle eğitim sorunları ile ilgili düzeni eleştirirken eğitim sistemindeki aksaklıklara değiniyor ve bazı öneriler ileri sürüyor. Bazı politikacılar açtıkları, temeline attıkları üniversite sayısı ile övünüyorlar. Bununla avunuyorlar. Eğitim sorunu sadece üniversitenin azlığı çokluğu sorunu değildir. Sorunların başında sanayileşme sürecinde olan ülkemizde kaliteli öğrenim verebilme sorunu gelmektedir. Sanayileşme ile birlikte toplumun yapısındaki gelişme hızı, bir yapının dokularını oluşturmak üzere hayata hazırlanan öğrenciyi ürkütecek derecede karmaşık bir niteliğe bürünmüş bulunmaktadır. Sanayileşme ve çağdaş yaşam gereklerine ulaşma yolunda gerekli ilk hızı kazanmış, bütün gelişme sürecindeki ülkelerde olduğu gibi, ülkemizde de değişim ve gelişim dinamizmi, eğitim gören gençlik açısından aynı ürkütücü görünümdedir. Orgeneral Özaydınlı eğitim düzeni ile yakından ilgilenmiş, Yüksek Askeri Şura'da raporlar hazırlamış, bu konudaki görüşlerini de şöyle anlatıyor. Eğitimin önemli sorunlarından biri bilim ve teknolojinin kendi içindeki baş döndürücü gelişme ve değişiminden doğmaktadır. Ülkemizin genel eğitim politikası ve planlaması ile bu politika ile planları uygulama sorumluluğunu taşıyacak kuruluşlara yeni ve çağdaş gereklere uygun bir karakter kazandırmak zorunluluğu ortaya çıkmaktadır. El becerisini öğrenim görmeden kazanmak isteyenler, çabalarının karşılığı olan otorite mevkiine hiçbir zaman ulaşamazlar. Öğrenimde sadece teoriye bağlı kalanlar ise cisim yerine gölgeleri ararlar. Fakat her iki hususta bilgi sahibi olanlar, her yönü zırha bürünmüş insana benzerler. Kısa zamanda kendilerini kabul ettirirler ve otoriteyi kendileriyle beraber taşırlar. Bu sözler asırlar önce söylenmiş fakat geçerliliğini bugüne dek sürdüren sözlerdir. Sanayide söz sahibi İngiltere, Almanya, Japonya, Amerika, Sovyetler Birliği ve bu gibi ülkeler, öğrenim ve öğretimde teorik çalışma ile pratiği uyumlu bir şekilde kaynaştırmışlardır. Ülkemizde de tümleşik, parantez içinde entegre, üniversite eğitim uygulamasına geçilmesi zamanı gelmiştir. Bugün Türkiye'mizde en büyük eksiklerinden biri de işçi ile mühendis arasında yetişmiş teknik insan gücü yetiştirmedeki atılım yoksunluğudur. Gençlerimizi küçük yaştan başlayarak mühendis olmaya, nasıl olursa olsun bir diploma sahibi olmaya şartlandırmakla en büyük suçu işlemektedirler. Parantez içinde Cumhuriyet 1 Haziran 1977. 3 gün kaldı. Önceki gün CHP Genel Başkanı Ecevit'in Ordu ve Giresun gezisini izlerken düşünüyordum. Eğer bu kalabalıklar, bu coşkun insan seli, bu devrimci gençler, Ecevit'in arabasının önünü kesen bu kadınlar, bu kasketli köylüler, CHP'nin iktidara geldiğini göstermiyorsa o zaman ülkemizde çok başka türden göstergeler aramak gerekir. Evet, belli oluyor artık, 6 Haziran günü CHP iktidardadır. İşte bunun için saldırılar yoğunlaşıyor, Sirkeci'de, Yeşilköy'de patlayan bombalar bunun içindir. Çünkü Almanya'daki işçiler ya Sirkeci Garı'ndan ya da Yeşilköy Havaalanı'ndan Türkiye'ye gelerek oy kullanacaklar. Trenle gelenler Sirkeci Garı'ndan, uçakla gelenler Yeşilköy Havaalanı'ndan yurda girecekler. Öyle sanıyorum ki bu nedenle Sirkeci Garı ve Yeşilköy Havaalanı'nı seçtiler. İşçiler seçime katılmak için yurda gelmesin diye. Ecevit uçağa biner binmez son şiddet olaylarına değindi. Tercüman gazetesinde yayımlanan solcuların eylem planı ile Başbakan Demirel'in seçimlere 3 gün kala bazı olaylar olacağına ilişkin demecine değinen Ecevit, "Başbakan bu konuda bildiklerini söylemeye çağrılmalıdır," dedi. Gezi boyunca da bu konuları konuştu. Seçimler yaklaşırken şiddet olayları da arttı. Hem bunlar öyle amatör işleri de değil. Bir profesyonel parmak var bu işlerin içinde. Saatli bombaları bavulların içine yerleştirip bunları istenen yerlerde ve istenen saatlerde patlatmak kolay mıdır? Bunlar sürüp dururken başbakan seçimlere 3 gün kala talihsiz işler olabilir derse, bu sözlerin ağızdan kaçan rastgele sözler olduğuna inanılabilir mi? Bir profesyonel katil çetesi 2 yıldır büyük kentlerin sokaklarında cinayet işliyor. Bunların İstanbul'daki adları Avcılar Grubu olarak biliniyor. Bu grup Nişantaşı çevresinde bir eski köşkte karargah kuruyor. Bunları İstanbul valisi bilmez mi? Bunları Milli İstihbarat Örgütümüz bilmez mi? İstanbul'da, Ankara'da kim nerede ne yapıyor, kim eylem düzenliyor bunları bilmek MİT'in temel görevleri arasındadır. Acaba Başbakan Demirel MİT tarafından kendisine verilen bilgiye dayanarak mı 3 gün içinde bazı talihsiz işler olacağını söylemiştir? Bunlar açıklanmayacak mıdır? 1 Mayıs olaylarında Interkontinental Otelinden ateş açanlar hakkında bir soruşturma açılmış mıdır? Otelin önünde Renault araba içinde sağa sola kurşun sıkan Alaaddin adlı şahıs bir polis memuru mudur yoksa bir emekli astsubay mıdır? Bunları MİT bilmez mi? Bu sorular birbirlerine düğümlenmekte ve başbakanın 3 gün içinde talihsiz işler olacağına ilişkin sözleriyle bağlanmakta. Böylece bir kör düğme dönüşmektedir. Herkes kendi sorumluluğunu iyice tartmalıdır. 5 Haziran gününden sonra yasa dışı her işlemin hesabı verilecektir. Bu makamlar, bu görevler geçicidir. Alanlara toplanan halk bu cinayetlerden hesap sorulmasını istiyor. CHP iktidara geliyor. 3 günümüz kaldı, 3 günümüz. Ey cephe milliyetçileri, ey cephe valileri, ey cephe müdürleri, saltanatınız yıkılıyor artık. Parantez içinde Cumhuriyet 2 Haziran 1977. Acaba yaşadığımız olaylar zinciri son olarak Başbakan'ın CHP Genel Başkanı'na göndermiş olduğu ihbar mektubu ile yeni halkalara ulaşmıştır. Aynı günlerde Kara Kuvvetleri Komutanı Namık Kemal Ersun'un birdenbire emekliye sevk edilmesi herkesi uzun uzun düşündürmüştür. O General Ersun 1960 devriminden sonra Yüksek Adalet Divanı ile Milli Birlik Komitesi arasında irtibat subaylığı yapmış. Bu arada yakın siyasal tarihimizde 15 Ekim protokolü olarak bilinen ihtilal bildirisine imza koymuştur. Ersun'un ihtilalci eğilimi öteden beri bilinmekteydi. Orgeneral Ersun 12 Mart döneminde Ankara Sık Yönetim Komutanlığı yapmış ve bu görevde acımasız tutumuyla ün salmıştır. Ersun'un istifası hiç şüphesiz sağlık nedeniyle değildir. Şimdilik bilemediğimiz, henüz öğrenemediğimiz bazı siyasal nedenler Kara Kuvvetleri Komutanı'nın emekliye sevkinde önemli rol oynamıştır. Şimdilik sızan haberler bu kadardır. Orgeneral Ersun'un görev süresi içinde Ankara Sıkı Yönetim Komutanlığı emrindeki cezaevlerinden götürülen sanıklara işkence yapıldığı bilinmektedir. Fakat Orgeneral Ersun'un kontrgerilla ile bu olayların ötesinde bir ilişkisi olup olmadığı belli değildir. Demirel'in mektubu ile Orgeneral Ersun'un emekliliğinin aynı günlere rastlaması ister istemez kontrgerilla ihbar mektubu ve Orgeneral Ersun arasında bir ilişki olup olmadığını düşündürmektedir. Çok söylendi, çok yazıldı. Kontrgerilla devletin yasal yetkililerince denetlenemeyen bir CIA kuruluşudur. Demirel Ecevit'e yazdığı mektubunda bir suikast planından söz etmektedir. Başbakan bu suikast planı hakkında oldukça ayrıntılı bilgi de vermektedir. Böylesine ayrıntılı bilgilere sahip olan bir başbakanın bu haberi kimden aldığı gerçekten çok önemlidir. Öyle bir başbakan ki ana muhalefet partisi liderlerine yapılacak suikastın planını ele geçiriyor. Fakat bu suikastçıları yakalamaya gücü yetmiyor. Demek oluyor ki burada Demirel'i de hükümeti de aşan gelişmeler oluyor. Demirel tam bir çaresizlik içinde durumu Ecevit'e bildirmekten başka yol bulamıyor. Önlem almaya gücü yetmiyor çünkü olaylar başbakanı çoktan aşmıştır. Başbakanları, devlet başkanlarını deviren CIA Türkiye'de eyleme mi geçmiştir yoksa? Demirel geçen hafta seçimlere 3 gün kala bazı talihsiz işler olacağını belirtmedi mi? Demirel'in ihbar mektubu bu talihsiz işlerden en ciddisini haber vermiyor mu? Böylece 1 Mayıs olaylarının Mao'cu-Lenin'ci çatışması olmayıp CIA tarafından planlanan bir kanlı eylem olduğu anlaşılmıyor mu? Bunlarla birlikte daha nice kanlı cinayetler üzerindeki sis perdeleri aralanmıyor mu? Yarın seçim yapılacak ve bütün bu sorular seçim sonrasında aydınlığa kavuşacaktır. CIA yarın Türkiye'de seçim sandığı ile kesinlikle yenilecektir. Parantez içinde Cumhuriyet 4 Haziran 1977.
Aksoy kanadı diyor. Seçim kampanyası sırasında biri ötekini aratmayan sağcı partilerimiz hep birlikte erkekler saz topluluğu gibi bir konu üzerinde durdular. Sosyalist enternasyonal. Vatan topraklarının bir kısmını ikili anlaşma adı altında ABD yönetimine sunan Bayar Menderes mirasçıları sabah akşam radyolarda Sosyalist Enternasyonel'in ulusal bağımsızlıkla bağdaşmadığını söyleyip durdular. Gerizekalı yazar özentisinden doçent eskisine kadar tüm cephe yardakçıları da bu konu üzerinde mürekkep harcadılar. Ne için? Sosyalist Enternasyonel'e girme kararı alan CHP'nin komünist olduğunu kanıtlamak için. Bugün gece yarısından sonra ak koyun kara koyun belli olacak. O zaman bu ilkel görüşlerle oluşan kaba iftiranın ne ölçüde geçerli olduğunu hep birlikte göreceğiz. Profesör Muammer Aksoy'un Sosyalist Enternasyonel ve CHP adlı belgesel yapıtını okurken bunları düşünüyordum. Aksoy yarından sonra parlamentoya giriyor. Eh bundan sonra Demirel'in ve AP milletvekillerinin çekeceği var. Benden söylemesi hazırlıklı olsunlar. Profesör Aksoy bu yapıtında Sosyalist Enternasyonel'in ne olduğunu, daha doğrusu ne olmadığını özgün belgelere dayanarak kanıtlamış. Bu kanıtlama çabasında ilginç tanıklara da rastlıyoruz. Profesör Nihat Erim, Profesör İsmet Giritli, cephe hükümetinin TRT Yönetim Kurulu'ndaki temsilcileri Fikret Ekinci ve Amiral Sezai Orkun, Profesör Hüseyin Naili Kubalı, Profesör Aydın Yalçın ve daha niceleri. Alın size şu ünlü balyozcu Nihat Erim'in sosyalizmi savunan sözlerinden birkaç cümle. Aksoy'un kitabından aktarıyorum. 3 kurultay sonra gelecek yeni kuşaklar memleketin o günkü ortamı sosyalizmi benimseme istikametinde olursa ne hakkınız var? Onlar için şimdiden öyle handikap yaratıyorsunuz. Erim bu sözleri İsmet Paşa'ya karşı söylemiş fakat bakın şu sözü ne kadar özlü, ne kadar anlamlı. Şimdi siz de şu istidadı görüyorum. Komünizm aşırı sol, kafi değil. Sosyalizm ve sosyal demokrasi ile alakamız olmadığını beyan edelim. Böyle şey olmaz. Burası kışla değil. Erim gerçi bu sözleri söylediği 1967 yılında burası kışla değil diye haykırmışsa da 1971 yılında kışlalardan almadığı emirlerle Türk solunu boğmak için eline aldığı kanlı balyozla 1961 anayasasını ezmeye, parçalamaya çalışmıştı. Profesör Aksoy yapıtında Sosyalist Enternasyonel'i yabancı ve yerli belgelerle incelemiş ve Türk kamuoyuna gerçekten güçlü bir yapıt armağan etmiştir. Bu yapıtın öncelikle CHP örgütünce okunması son derece yararlı olacaktır. Aksoy'un kitabı Cehalet Enternasyonel'inin çağ dışı sözcülerine yollanmış bir mektup gibidir. Okuyun bakalım ne belgeler göreceksiniz. Neler mi? Örneğin Süleyman Demirel'in Lockheed Uçak Şirketi'nin Türkiye temsilcisi Altay Şirketi ile ilişkisine. Parantez içinde Cumhuriyet 6 Haziran 1977. Ayrım sonu sayfa 162.